Yedigey için çok zor geçen 1953 yılının kış mevsimi de çok erken gelmişti. Sarı Özek'te kış hiçbir zaman bu kadar şiddetli olmamış, bu kadar erken gelmemişti. Ekim sonlarında kar yağmaya başladı ve hemen ardından şiddetli soğuk da gelip yerleşti. İyi ki erken davranıp Kumbel'e gitmiş, kendilerine ve Zarife'nin ailesine kışlık patates getirmişti. Sanki kışın erken geleceği malum olmuştu ona. Vagonun dış sahanlığına koymak zorunda olduğu patateslerin dolmasından korktuğu için son bir defa karanarla gitmişti. Dolmuş patates kimsenin işine yaramazdı çünkü. Kumbel de iki büyük çuvalı doldurdu. Çuvallar o kadar ağırdı ki ancak başkalarının yardımıyla yükleyebildi onları devenin sırtına. Sonra üzerlerini keçeyle örttü. Rüzgar açmasın diye keçeyi çuvalın kenarlarına sarkıtıp kendisi de iki çuvalın ortasına kuruldu. Sanki devesine değil bir file binmişti. Geçen sonbaharda Kumbel'e bir Hint filmi gelmişti. Ülkede gösterilecek ilk Hint filmi olduğu için Kumbel'de en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes gitmişti o filmi görmek için. Çok güzel bir belgeseldi. O güne kadar Boranlı'da hiç kimse insanların filler üzerinde seyahat ettiklerini bilmiyordu. Filme sonu gelmez yerli şarkıları ve danslarından başka fillere binilerek çıkılan kaplan avı da gösterilmişti. Herkesle birlikte tabii Yedigey de seyretmişti o filmi. Yedigey ve istasyon şefi Demir Yolcular Sendikası bölge toplantısına Boranlı delegeleri olarak katılmışlardı. Toplantı bitince Hint filminin gösterilmesi de orada oldu ve her şey işte o zaman başladı. Sinemadan çıkarken herkes film hakkındaki görüşünü anlatıyordu birbirine. Demir yolcular en çok fillere binilmesine, fil sırtında seyahat edilmesine şaşmışlardı. O sırada kalabalığın arasından biri şöyle seslendi. Şaşılacak ne var bunda? Boranlı Yedigey'in karanarı filden aşağı kalır mı yani? En ağır yüklere bana mısın demiyor. Evet öyle. Karanarın yanında fil de neymiş? Filler ancak sıcak ülkelerde yaşar. Kış günlerinde Sarı Özek'e gelsinler de görelim onların halini. Hey Yedigey baksana. Hindistan zenginleri gibi sen de niye karanarın üzerine küçük bir köşk kondurmuyorsun? İçine ne güzel kurulur gezersin onlar gibi. Yedigey güldü. Ona takılıyor, alay ediyorlardı ama dolaylı olarak devesini dövmüş oluyorlardı. O da bundan gurur duyuyor, pek zevk alıyordu. Ama o kış karanarın yüzünden çekmediği kalmadı Yedigey'in. Başına neler neler geldi, ne sıkıntılı günler geçirdi. Bütün bunlar şiddetli soğukların bastırmasından sonra başladı. Kumbel'den patates getirdiği gün yolda yılın ilk karıyla karşılaştı. Gerçi daha evvelde biraz serpiştirmişti ama kar tanecikleri yere düşer düşmez erimişti. Oysa o gün bir başladı ve bir daha hiç dinmedi. Sarı Özek'i baştan başa karanlık kapladı. Sonra rüzgar da çıktı. İri kar taneleri savrula savrula iniyordu. Hava soğuk değildi ama insanı yapış yapış bırakan, nefes aldırmayan pis bir havaydı ve göz gözü görmüyordu. Ne yapsın Yedigey? Sarı Özek yolunda başını sokacak bir yer yoktu ki oraya sığınıp hava düzelinceye kadar beklesin. Yapabileceği tek şey karanarın gücüne ve sezgisine güvenmek ve kendini onun güdümüne bırakmaktı. Öyle yaptı. Onu tutacağı yönde tamamen serbest bıraktı. Papağanı başına iyice bastırıp yakalarını kaldırdı. Papağın üzerine paltosunun başlığını da geçirdi. Bundan sonra kımıldamadan oturarak çevresine dikkatle göz gezdirmeye başladı. Ama kalın bir kar perdesinden başka bir şey göremiyordu. Karanar hızını yavaşlatmadan ilerliyordu. Sırtında sessizce oturan sahibinin artık ona hükmetmekten vazgeçtiğini sezmişti. Bu karlı havada böylesine ağır bir yükü koşturarak taşıdığına göre olağanüstü bir güce sahipti bu hayvan. Burnundan buğular çıkıyor, pofurduyor, ara sıra da vahşi bir hayvan gibi kükrüyordu. Sonra durmadan bir takım monoton sesler çıkarmaya başladı. Bu sesler gidişin ayrılmaz gürültüsü, hırıltısı haline geldi. Ama yavaşlamıyor, hızını kesmiyordu. Hiç yorulmadan karları yara yara ilerliyor, ilerliyordu. Yol Yedigey'e hiç bitmeyecekmiş gibi uzun görünüyordu. Ve öyle bir havada bunun şaşılacak bir yanı da yoktu. Şimdiye kadar varmış olmalıydım diye düşünmeye başladı Yedigey. Evdekilerin durumunu merak etmeye başlamıştı. Böyle bir havada geç kalmasından dolayı kuşkusuz en çok Okubala endişe edecekti ama o bunu pek belli etmezdi. Aklından geçenleri başkalarına söylemezdi o. Belki Zarife de merak ediyordu. Evet evet, kesinlikle merak ediyordu. Ama o da Okubala'dan daha az içine kapalı bir kadın değildi. Hem bugünlerde kendisiyle baş başa kalmamaya özellikle dikkat ediyordu Zarife. Ne diye yapıyordu bunu? Böyle davranmasını gerektirecek kadar önemli miydi olanlar? Yedigey ne konuşmasıyla ne de davranışlarıyla başkalarını şüphelendirecek bir şey yapmamıştı ki. Belki hayat yolunda bir an karşılaşmış, bu karşılaşmada doğru hareket edip etmediklerine şöyle bir bakmış, sonra da ayrı yollarda gitmeye karar vermişlerdi. Ama bundan sonra çektiği acılar ancak kendisini ilgilendirirdi. Doğrusu kader onu iki ateş arasında bırakmıştı. O kaderine katlanacaktı ve buna başkalarının üzülmesi gerekmezdi. Hem bir çocuk değildi ya, elbette bu kör düğümü çözecek, kendi hatası yüzünden düştüğü bu sıkıntıdan kurtulacaktı. Bu korkunç düşünceler onu kahrediyor, yiyip bitiriyordu. Sarı Özey'e kış bütün ağırlığıyla çökmüştü. Zaman geçiyordu ama düşüncelerinde ne Zarife'yi unutabiliyor ne de Ukubala'dan vazgeçebiliyordu. İşin kötüsü ikisini birden istemesi, ikisine birden ihtiyaç duymasıydı. Sanki onlar da bunu biliyorlarmış gibi olayların hızlanıp gelişmesine hiçbir katkıda bulunmuyor, onun kesin bir karara varmasına yardım etmiyorlardı. Görünüşte her şey eskisi gibi devam etmekteydi. Zarife ve Ukubala iki iyi arkadaştılar. İki evin çocukları yine bir ailenin çocukları gibi bir arada büyüyorlardı. Bazen onların, bazen kendi evlerinde ama her zaman dördü bir arada. Böylece yaz ve sonbahar gelip geçti. Boranlı Yedigey bu karlı günde kendini yurtsuz yuvasız bir yetim gibi hissediyordu. Çevrede kimsecikler yoktu ve fırtına şiddetini artırıyordu. Karanar arada sırada başını sallayıp biriken karları silkeliyor, homurtular çıkarmaya, bağırmaya devam ediyordu. Yedigey ise umutsuzluk, karamsarlık içinde ne yapacağını bilemiyor, kesin bir karara varamıyordu. Ne Zarife'ye açılabiliyor, ne de Ukubala'dan vazgeçiyordu. Kendisine kızmaya, bütün suçun kendisinde olduğunu söyleyip yine kendine küfretmeye başladı. Hay aptal, hayvan herif, sersem kafa, şu altındaki deveden hiç farkın yok senin, beyinsiz herif, köpek. Kendini aşağılıyor, yumruklarını sıkıyor, ayılmak, aklını başına toplamak ve davranışı hakkında kesin bir karara varmak istiyordu. Ama hiçbir yararı olmuyordu bunların. İçinde o korkunç toprak kayması başlamıştı ve onu durduramıyordu. Tek sevinci, yüreğini yatıştıran tek avutucusu çocuklardı. Çocuklar onu olduğu gibi kabul ediyor ve hiçbir önemli mesele çıkarmıyorlardı. Onlara yardım etmekten, isteklerini yerine getirmekten, şimdi olduğu gibi karanara yükleyip onlara yiyecek taşımaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Kış için yakacak da sağlamıştı onlara. Çocukları düşünmek, onlara yardım etmek, onun için bir sığınaktı ve ancak bu yolla kendisiyle barışıyor, biraz huzur duyabiliyordu. Buranlı'ya varınca geldiğini duyan çocukların koşup kendisini karşılayacaklarını, soğukta çıkmalarını istemeyen annelerini dinlemeden çevresine zıp zıp zıplayacaklarını, Yedigey amca geldi, karanarla geldi, patates getirdi diye bağırışacaklarını hayal ediyor, seviniyordu. O zaman o da yüksek sesle bağırarak karanarın ıhlamasını emredecek, hayvan dizleri üstüne çökünce atlayıp inecekti. Sonra üstündeki karı silkeleyecek, çocukların başlarını okşayacak, çuvalları indirecekti devenin sırtından. Eğer Zarif oradaysa ona şöyle bir bakacak ama hiçbir şey söylemeyecekti. Zarife de konuşmayacaktı onunla. Ama onu görmek yetecekti Yedige'yi mutlu etmeye. Aynı zamanda yüreği sıkılacak, bu işin sonu nereye varacak diye düşünecek, üzülecekti. Bu arada çocuklar çevresinde dört dönecek, devenin bağırmasından korkarak ona sokulacak, sonra ona yardım etmeye çalışacaklardı. İşte çektiği bütün sıkıntılara, işkencelere karşı çocukların bu davranışı en büyük ödül olacaktı ona. Abu Talip'in çocuklarıyla bir an önce karşılaşmak için de can atıyordu. Bu masal oburu çocuklara bu defa ne anlatacaktı? Yine Aral Denizi'ni mi? Çocukların en çok sevdiği hikayeler de Aral'la ilgili olanlardı. Bunlara çocuklar da hayallerinde bir şeyler katıyor, onda babalarına da kaçınılmaz olarak bir yer veriyorlardı. Böylece farkına varmadan babalarıyla düşüncelerinde bir bağ kurmaya, onun anılarını yaşatmaya devam ediyorlardı. Ama Yedigey Aral'la ilgili olarak bildiği bütün hikayeleri, uydurmaları, anıları anlata anlata bitirmişti. Bildiklerini tekrar tekrar anlatmıştı. Anlatmadığı yalnız altın mekre olayıydı. Ama bunu nasıl anlatacaktı onlara? Bu eski olayın kendisi için ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu ama bunu çocuklara nasıl açıklayacaktı? O karlı günde yol boyunca bu düşünceler, bu kuşkular bir an bile aklından çıkmadı. Sarı Özey'e erken gelen ve daha ilk günden donduran kış, işte o yolculuk sırasında yağan yoğun karla başladı ve bir daha da gitmedi. Soğuklar başlayınca karanar da azdıkça azdı. Erkeklik gücü şahlandı. Artık onun başını alıp gitmesine kimseler engel olamazdı. Yalnız başkaları değil, sahibi Yedigey bile onun yanına yaklaşmaktan korkuyordu böyle zamanlarda. O ilk kardan üç gün sonra soğuk bir rüzgar Sarı Özey'i kasıp kavurdu. Fırtınadan hemen sonra soğuk kas katı bir pus, bir ayaz kapladı bozkırı. İnsanların kar üstüne yürürken çıkardıkları takırtılar, trenlerin tekerlek tıkırtıları ve düdük sesleri ta uzaklardan duyuluyordu. O gün sabaha karşı yedi gey uyku arasında karınların acı acı kükrediğini, kaçışını engelleyen çiti dişleriyle çatır çatır kırdığını işitti. Karanar'ın onun başına yeni bir iş açtığını anlamıştı. Kalkıp giyindi, dışarı fırladı ve devenin bağlı olduğu yere koştu. Ayaz diken gibi boğazına batıyordu ama yine olanca sesiyle bağırıyordu. ''Ne oluyor sana? Ne istiyorsun? Kanı mı içeceksin benim kahrolası hayvan? Sesini çıkarma da durdurduğun yerde. Niye o kadar erken kızıştın bugün? Daha çok erken değil mi? Herkesi kendine güldürmek mi istiyorsun?'' Yedikeyin bağırıp çağırması boşunaydı. İyice kızışmış, gözünü kan bürümüş deve sahibine itaat edecek halde değildi. Dürtüleri onu zorluyor, o da pofurdayarak, bağırarak ve dişlerini gıcırtatarak kalın parmaklıkları kırmaya çalışıyordu. Yedigey ona biraz hak veriyormuş gibi hiddeti bırakıp sitem etmeye başladı. Demek bir şeyler hissetti. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bir an önce sürüye katılmak istiyorsun. Buralarda kızışmış genç bir kaymança, dipnot, kaymança, genç dişi deve olduğunu mu söylediler sana? Bir türlü anlamıyorum. Ulu Tanrı sizin için yılda bir defa o da kışın kızışır yaratmış. Bunu her gün sessizce bir rezalet çıkarmadan, kimsenin başına dert açmadan yapsanız olmaz mı? Hayır, ille de dünyayı başımıza yıkacaksınız. Yedigey bunları laf olsun diye söylemişti. Yoksa çaresiz olduğunu, elinden bir şey gelmeyeceğini çok iyi biliyordu. Hiçbir işe yaramayacaktı bu sözler. Yapacağı tek şey kapıyı açıp deveyi salıvermekti. O da öyle yapacaktı. Kalın ağaçlarla yapılmış, sağlam bir zincirle bağlanmış insan boyundaki kapıyı henüz aralamıştı ki, karınar bir çığlık atarak fırladı. Az daha yedigeyi ezecekti. Kıvrak uzun bacaklarını açarak deyip kara hörgüçlerini hoplatarak koştu gitti. Göz açıp kapayıncaya kadar da kendisinin çıkardığı kar bulutu arasında gözden kayboldu. Yedigey onun ardından öfkeyle bakarak yere tükürdü. Tüh sana, geç kaldın değil mi? Koş bakalım, koş, sakın geç kalma. O sabah erkenden nöbete gideceği için deveyle bir işi yoktu. Onun için serbest bırakmıştı hayvanı. Onun yokluğunda karanarla kim baş edebilirdi? Ama sonradan başına gelecekleri bilseydi ölürdü de bırakmazdı onu. Ne yapsın? Karanar gibi azgın bir devenin üstesinden ondan başkası gelemezdi. Bu yüzden onu serbest bırakırken kendi kendine ne cehenneme giderse gitsin. Dişilerle buluşunca belki kızışması, kudurganlığı geçer de yatışır biraz demişti. Öğleyin Kazangap Yedigey'in yanına geldi. Yüzünde alaylı bir gülümseme vardı. İşler kötü bey dedi. Biraz önce otlaktaydım. Senin karanara buradaki kaymançılar yetmemiş galiba. Anladığıma göre büyük bir sefere çıkmış. Ne seferi? Nereye gitmiş? Şakanın sırası mı şimdi? Hiç de şaka değil. Başka sürülere gitmiş. Bir koku almış olsa gerek. Dönüşte büyük derenin oradan geçiyordum. Bozkır'dan dört nala gelen bir hayvan gördüm. Yeri göğü sarıyordu koşarken. Senin karanardı bu. Gözümü dört açarak baktım ona. Bar bar bağırıyor, ağzından salyalar akıyordu. Gözleri yuvalarından oynamıştı. Sizin arasına bir lokomotif gibi dalıyor, ardında bir kar bulutu bırakıyordu. Yanımdan yel gibi geçti. Sanki beni görmemişti. Malakum Dıçap tarafına doğru koşuyordu. Orada vadinin aşağısında bizimkinden daha kalabalık sürüler var. Seninkisi gücünün doruğunda. Buraları dar geliyor ona. Yedikin çok canı sıkıldı. Kim bilir başına ne işler açacaktı bu deve. O güne kadar da az çekmiş değildi. Kazangap onu yatıştırmaya çalıştı. Pek o kadar üzülme, kızmana gerek yok. Oralarda öyle güçlü atanlar var ki karanarı bile yıldırırlar. Seninkisi dayak yemiş köpek gibi dönüp gelir. Ertesi gün cepheden savaş haberleri gelir gibi karanarın dövüşleriyle ilgili haberler gelmeye başladı. Hiç de iyi haberler değildi bunlar. Bu anda da bir tren durmaya görsün. Makinist, ateşçi ya da kondüktör önlerine çıkan herkesi karanarın karıştırdığı hatlara sayıp döküyor, geçtikleri durakların yakınındaki sürülere onun verdiği zararları anlatıyorlardı. Söylediklerine göre karanar, Malakum'da çaptı iki atanı öldüresiye dövmüş, dört kişiyi sürüden ayırıp kaçırmış. Deve sahipleri canlarını karanardan zor kurtarmışlar. Korkutmak için havaya ateş etmişler ama yine de baş edememişler onunla. Bundan başka karanar dişi devesine benimkiden bir adamı devirmiş ve devesinin elinden almış. Adam orada karanar işi bitince devesi serbest kalır, o da biner giderdi iki saat kadar beklemiş. Zaten dişi deve de pek istekli değilmiş karanardan ayrılmaya. Adam artık işleri bitti diye devesini almak için yaklaşırken karanar ona öyle bir saldırmış ki kendini daraltmış bir çukurun içine. Orada canını kurtardığına şükrederek bir sıçan gibi titreye titreye saklanmış. Biraz sonra aklını başına toplamış ve Karanar'ın gözüne görünmeden arka taraftan kaçıp gitmiş evine. Sarı Özey'in bu tür telsiz telefonlarıyla ağızdan ağıza Karanar'ın çılgınlıkları ile ilgili birçok haber geldi. Ama bunların en önemlisi ve en korkuncu Boranlı gibi küçücük bir istasyon olan Akmonyak'tan geldi. Bu defa haber sözlü değil yazılıydı. Elden gelen bu mektupta yazılanlar inanılır gibi değildi. Akmonya nasıl gitmişti bu lanet hayvan? Mektubu gönderen Kospan adındaki adam hiç de iyi şeyler yazmıyordu. Mektup şöyleydi. Selam saygı değer Hedigey Aga. Şüphesiz sen sarı özellikle tanınmış bir kişisin. Ama yine de şu tatlı sözleri duymaktan kurtulamayacaksın. Ben seni daha akıllı bir adam sanırdım. Bu karanar canavarını nasıl serbest bırakırsın? Hiç böyle bir şey beklemezdik senden. Burada bize kan kusturuyor. Erkek develerimizi sakatladı ve en iyi 3 dişi devemizi kaçırdı. Ayrıca havutlu bir dişi deve de Karanar'ın peşinden gitti. Yolda sahibinin altından zorla almış o deveyi. Yoksa hayvan ne diye havutu ile geçsin? Bizim dişi develeri sürüp götürdü bozkırı. Yanına ne insan yaklaşabiliyor ne hayvan. Onu serbest bırakmak iş mi yani? Kaburgaları kırılan erkek develerimizden biri öldü. Havaya ateş edip Karanar'ı korkutmak istedim ama işe yaramadı. Hiçbir şeyden korkmuyor. Önüne çıkanı paramparça etmeye hazır. İşi gücü sevişmek. Keyfini kaçırmasınlar da ne olursa olsun. Yemiyor, içmiyor ama bir dişinin üstünden inip ötekine biniyor. Bu işi yaparken öyle böğürüyor, çığlıklar atıyor ki yer yerinden oynuyor. Ve bu işi öyle vahşice yapıyor ki tiksinti veriyor. Bağıra çağıra bütün bozkırı inletiyor. Sanırsın dünyanın sonu gelmiş. Ömrümde böyle bir canavar görmedim ben. Köyümüzde kadın, erkek, çoluk, çocuk kimse evden uzaklaşamaz oldu. İşte bunun için hemen gelmeni, bu canavarı götürmeni istiyorum senden. Sana bir gün süre veriyorum. Bir gün sonra bizi bu lanet hayvandan kurtarmazsan o zaman olacaklardan dolayı kusura bakma Yedigey Aga. Namlu çapı geniş bir tüfeğim var. Onunla bir ayıyı kolayca deviriyorum. Herkesin gözü önünde onun koca kafasını bu tüfekle delik deşik edeceğim. Derisini de yüzüp sana göndereceğim. Onun ünlü Karanar'ın postu olması vız gelir bana. Ben sözümün eri bir adamım. Söylediğimi mutlaka yaparım. Onun için iş işten geçmeden gel ve onu götür. Akmonyaklı ininin Kospan. Dipnot, ini küçük kardeşlere, yaşça küçük erkek akrabalara, yeğenlere, hemşerilere ve tanıdıklara denir. Yaşça büyük akraba, hemşeri ve tanıdıklara da aka, aga denir. En yaşlı erkeklere ise aksakal diye hitap edilir. İşler böylesine ciddi bir durum almıştı. Mektuptaki ifade biraz tuhaftı ama Yedigey ve Kazangap işin şakası olmadığına, Yedigey'in bir an önce Akmonya gitmesine karar verdiler. Ama söylemesi kolay, yapması zor bir işti bu. Önce Akmonya gidilecek, orada bozkıra dalıp Karanar'ı yakalayacak, sonra da onun bu soğukta her an kopması beklenen tipi de geri getireceksiniz. İşin kolay yanı sıkıca giyinip bir yük trenine atlayarak Akmonya'ya kadar gitmek, orada bir deveye binerek Karanar'ı aramaya koyulmaktı. Ama Karanar azgını haremini bozkırın hangi köşesine alıp götürmüştü? Mektuptaki ifadeye göre Akmonyaklar ona çok kızmışlardı ve üzerine binip Karanar'ı aramaya çıkması için bir deve vermeyebilirlerdi. O zaman yayan yapıldak yollara düşecek, karda soğukta bilmediği yerde Karanar'ı bulmaya çalışacaktı. Yedigey sımsıkı giyindi. Ukubala'nın hazırladığı yiyecek torbasını aldı ve erkenden yola koyuldu. Pamuk astarla pantolonunu, kışlık ceketini, onun üzerine koyun kürkünden paltosunu, ayaklarına da keçe çizmesini giydi. Hiçbir taraftan rüzgar geçirmeyen tilki postundan yapılmış malakayını başına geçirdi. Dipnot, malakay, üç parça halinde dikilmiş kulaklı bir kalpaktır. Arka tarafı enseyi iyice örter. Uçları ensiz ve uzun olduğu için boyuna dolanır. Boynu başı kürk içindeydi. Bundan sonra koyun derisinden yapılmış eldivenleri de geçirdi ellerine. Akmonya deveyle gitmeye karar vermişti. Bineceği dişi devenin havutunu vururken Abu Talip'in çocukları davulla ermek koşarak yanına geldiler. Davul el örgüsü yün atkıyı uzatarak Yedigey amca dedi. Bunu annem boynunu üşütmemen için verdi. Boynumu mu? Yani boğazımı demek istiyorsun. Yedigey atkıyı aldı, sevindi ve çocukları kucakladı. Çok duygulanmıştı. Bir çocuk gibi sevinçten uçuyordu. Çünkü Zarife'nin onu düşünüp kaygılandığını gösteren ilk işaretti bu. Annenize söyleyin dedi. Gecikmeden döneceğim. İnşallah yarın burada olurum. Sonra hep beraber toplanır çay içeriz. Böylece yola koyuldu. Bir an önce o uğursuz ak monya gidip gelmek, Zarife'nin gözlerine bakarak özenle katlayıp iç cebine koyduğu bu atkıyı verişinin manasını anlamak için can atıyor, büyük bir heyecan duyuyordu. Yola koyulduktan sonra bir ara geri dönmemek için kendini zor tuttu. Cehenneme kadar yolu vardı o lanet karanarın. Kospan denilen adam kurşunu kafasına sıksın ve dediği gibi derisini ona göndersindi. Kader onu böyle cezalandırırsa buna yanıp yakılmasının ne gereği vardı, hak etmişti o bu cezayı. Ama yoldan dönmek utanç verici bir şey olurdu ve o da dönmekten vazgeçti. Dönerse rezil olurdu. Ukubala ve Zarife ne derlerdi? Asıl dönüş sebebini nasıl anlatırdı onlara? Yapması gereken en iyi işin bir an önce Akmonya varmak ve oradan olabildiği kadar çabuk dönmek olduğuna karar verdi. Başka çıkar yolu yoktu. Devesini sürdü. Hava soğuktu. Rüzgar sürekli esiyor, bıçak gibi de kesiyordu. Yüzünü gözünü kırağı kaplamıştı. Tilki postundan yapılmış malakayının tüyleri de bembeyaz olmuştu. Devenin burnundan çıkan buğular da kırağılaşmış, hayvanın boynunu kaplamıştı. Besbelli kış bütün şiddetiyle gelip yerleşmişti sarı özek bozkırına. Yedi geyi henüz sisli bölgeye ulaşmamıştı. Ama uzaktan bütün ufku kaplayan sis, yürüyüp ona sokuldukça açılıp yol veriyor gibiydi. O kış gününde bembeyaz bir örtüyle kaplanmış, soğuk rüzgarın yaladığı ıssız sarı özek bozkırı daha korkunç görünüyordu. Yedigey'in bindiği dişi deve henüz pek genç olsa da yorulmadan yol alıyor, bu sakin alanlarda mesafeleri kapatıyordu. Ama böyle de olsa Karanar'ın gidişine, onun hızına alışan Yedigey için bu dişi deve pek yavaş gidiyormuş gibi geliyordu. Eğer altındaki deve Karanar olsaydı böyle mi giderdi? Onun soluk alışı da, adım atışı da bambaşkaydı ve bu deveyle onu karşılaştırmak mümkün değildi. Eskiler boş yere dememişler. Bu atın o attan üstünlüğü ne? Güzel yürür, hızla gider, yol alır. Bu yiğidin o yiğitten üstünlüğü ne? Hem akıllı, hem bilgili, erdemli. Yol uzundu. İnsanlarla karşılaşacağı yere ulaşabilmek için daha bir ayrı gidecekti. Eğer Zarife'nin verdiği atkı olmasa, Yedigey bu uzun yolda sıkıntıdan patlardı. Pek değerli bir şey değilse de yol boyunca göğsünde onun sıcaklığını duydu. Bunca yıl yaşamıştı. Sevdiği bir kadından gelen böyle küçük bir şeyin insanın yüreğini bu kadar ısıtabileceğine bir türlü inanamıyordu. Ama ısıtıyordu işte. Ara sıra elini koynuna sokuyor, Zarife'nin armağanı olan atkıyı okşuyor, dudaklarında mutlu bir gülümseme beliriyordu. Ama hemen ardından yine kara düşüncelere dalıyordu. Ne olacaktı bu işin sonu? Tam bir çıkmazda görüyordu kendini. İnsanın yaşamak için bir amacı, bu amaca ulaşmak için tutacağı bir yol olurdu. Ama onun ne amacı vardı ne de yolu. Böyle zamanlarda engin, ıssız sarı özek bozkırlarını kaplayan soğuk sis bulutları gibi Yedigey'in gözlerine de üzüntü dolu bir sis bürüyordu. Sorduğu sorulara bir cevap bulamıyor, mutsuz, umutsuz acılar içinde kıvranıyordu. Ama az sonra yeni bir hayale kapılıyor, yeni bir umutla heyecanlanıyordu. Bu ıssızlık, bu sessizlik içinde döne döne o karamsar düşüncelere gelip saplandı. Niye böyle bir hayat düşmüştü ona? Niçin sarı özeğe çakılıp kalmıştı? Kara talihin yerden yere vurduğu o mutsuz ailede nereden düşmüştü Boranlı'ya? Bütün bunlar olmasa daha rahat, daha güvenli yaşardı. Ama onun gönlü uslanmıyor ve hep imkansızı istiyordu. Bir de şu azgın Karanar belası vardı başında. O da ayrı bir yük, feleğin ayrı bir sillesiydi onun için. Gerçekten şanssız bir adamdı. Şu dünyada rahat yoktu ona. Yedigey Akmonya ancak akşam üzeri ulaşabilirdi. Yol uzundu. Üstelik de kış olduğu için durmadan yürüyen dişi deve iyice yorulmuştu. Akmonyak'ta da Boranlı gibi küçük bir makas, bir yol ayırma istasyonuydu. Yalnız burada köyün bir kuyusu vardı. Başka hiçbir farkı yoktu. O da sarı özekli olduğuna göre başka ne fark olabilirdi ki? Yedigey Akmonya geldiğinde sokak başında rastladığı bir çocuğa Kospan'ın evini sordu. O sırada Kospan demir yolunda işinin başındaymış. Bunun üzerine Yedigey de istasyon şefliğine gitti. Tam nöbetçi kapısından içeri gireceği sırada orta boylu, tıknaz ama çevik, kurnaz mı kurnaz gülümseyen bir adam çıktı karşısına. Sırtında ona pek uymayan bir gocuk, ayağında yıpranmış keçe çizmeler, başında yana kaymış eski bir kalpak vardı. Yedigey'i görür görmez tanıdı ve yaklaştı. ''Vay Yedigey aga, saygıdeğer Boranlı Yedigey agamız, geldin demek. Seni sabırsızlıkla bekliyor, gelmeyeceksin diye korkuyorduk.'' Yedigey güldü. ''Yazdığın o tehdit mektubundan sonra gelmeyip de ne yapacaktım?''